Ayrı 23, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 249. Sadık bir ara evine gitti geldi, üniformasını giymişti. Biz de giyinmiş onu bekliyorduk, Aksaray'ın yolunu tuttuk. Aksaray'ın yan sokaklarından birindeki iki katlı ahşap bir evin dört basamak merdivenini çıkıp kapısından içeriye girince binbaşı Asım Bey'i askerce selamladık. Bizi kapının sağındaki bir odaya aldı, hal hatır sordu. Sadık bizi künyelerimize okurcasına dayısına tanıttı. Babam için Asım Bey, paşayı bilirdim, kısa bir süre emrinde bulundum. Ani ölümüne çok üzülmüştük. Sizin de baba mesleğini seçmenize, kurmay olma yolunda bulunduğunuza sevindim, Nazif Efendi dedi. Bu arada Sadık içeriye gitti. Yengesinin hatırını sorup elini öptü geldi. Biraz daha şuradan buradan konuştuktan sonra söz asıl konuya geldi. Asım Bey kalktı, konsolun üstündeki gaz lambasının fitilini biraz daha açıp düzeltti. Bir bir yüzümüze bakarak yumuşak bir sesle söze başladı. Genç arkadaşlarım, şu günler yurdumuzun en karanlık günleri. Hasta adam son nefesini veriyor. Biraz tarih okuyan bilir ki imparatorluklar nasıl yaşarlarsa yaşasınlar, yüzyıllara karşı dayanıklı olamıyorlar. Bilirsiniz Türkler en az 2000 yıldan beri çeşitli imparatorluklar kurmuş bir ulustur. Bir ulusun, bir toplumun gelişmesi, tarihsel olayların içinde kaynaşması, gelişmesiyle mümkündür. Uluslar için, toplumlar için devrim, tarihsel olayların içinde bir fikre, bir zihniyete varmakla gerçekleşir. Bırakın Osmanlı İmparatorluğu'nu artık. Bütün geçmişimiz bugün bizi bir ulus olmaya, bir ulus olduğumuzu kabul etmeye değin getirmiştir. Asıl olan ulustur. Şu noktaya önce bir dost, sonra bir ağabey, daha sonra da bir komutanınız olarak dikkatinizi çekerim. Osmanlı İmparatorluğu çökmüştür. Biz Türkler yeniden bir imparatorluk kuracak gücümüz de olsa ilkellikten çıktık artık. Ulusumuzu, Türkiye'yi kurtaracağız. Bu kurtuluşun ayrıntıları önümüzdeki ay Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da toplayacağı bir kongrede belli olacak. Askerlik namus ve şerefinize güvenerek bu sırrı size söylüyorum. Anadolu'daki büyük komutanlar Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, kol orduları ile birlikte şimdiden Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin emrine girmişlerdir. Binbaşı Asım Bey durakladı. Hepimizin gözleri dolu dolu olmuştu. Gaz lambasının ışığında binbaşının da gözleri yaşlı yaşlı parlıyordu. Sonra şöyle bir silkinir gibi yaparak kendisini toparladı. Evet efendiler, ben Mustafa Kemal Paşa'yı çok iyi, çok yakından tanırım. Çanakkale'de emirlerinde çalışmak, çarpışmak şerefine erdim. Bu işi başaracaktır çünkü fikirlerini de bilirim. Şimdilik Doğu cephesindeki 15. Kolordu, Ankara'daki 20. Kolordu emrinde oldukça bütün Anadolu'nun Mustafa Kemal Paşa'ya katılacağından hiç kuşkunuz olmasın. Biz de İstanbul'da boş durmuyoruz elbette. İçimizde şaşkınlar olabilir, var da. Ama biz nezaretin kilit noktasında bulunanlar durumun gelişmesini dikkatle izliyoruz. Anadolu'yu desteklemeye kararlıyız. Batı Anadolu'da dayanma, direnme başladı bile. Her gün bize yüzlerce telgraf haber geliyor. Halk, Efeler, Yunanlarla dövüşmeye başladı. Bu sırada odanın kapısı vuruldu. Sadık kalktı, kapı aralığından uzatılan kahveleri aldı. Tepsiyi ortadaki masanın üstüne koyup fincanları dağıttı. Binbaşı Asım Bey kahvesinden bir yudum aldıktan sonra kır bıyıklarını şöyle bir düzeltti. Şimdilik sabırla bekleyeceğiz. Ben bulunduğum görevde kaldıkça Sadık'la size olup bitenlerden, gelişmelerden haber yollarım. Siz de asker arkadaşlarınızdan güvendiklerinizi aydınlatırsınız. Dayanamadım, binbaşım Anadolu'ya geçmek diye söze başlayacak oldum. Komutan hemen sözümü kesti. Hayır Nazif Efendi, şimdilik Harp Akademisi'nde öğreniminize devam edeceksiniz. Gerekince size haber verilir. Unutmayınız ki işlerimiz iyi giderse önümüzdeki yıl Anadolu'da geniş bir kurmay kadrosuna ihtiyacımız olacak. İnanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin ilk işi politik duruma hakim olduktan sonra orduyu yeniden derleyip toparlamaktır. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Ama söylemem gerekli mi bilmem, askerlikte durumu iyi değerlendirmek birinci kuraldır. İngilizlerin üstümüze saldırdığı Yunan ordusundan başka ordular da Anadolu'ya çıkar mı bilmem. İzlediğimiz Avrupa gazetelerinden anlaşıldığına göre Avrupalı uluslar, halklar dünya savaşının devamının aleyhine görünüyor. Yunanlarla baş başa kalacak olursak öyle sanıyorum ki onlara şu ölmüş gibi görünen halimiz yeter. Arkadaşlarıma baktım. Benim gibi heyecanlanmışlardı. İçimiz umutla dolmuştu. Ne diyeceğimizi şaşırmıştık. Binbaşı Asım Bey sözü değiştirdi. Anlatın bakalım bugünkü miting nasıl oldu? Bir süre uzun uzun miting konuşuldu. Sadık'ın dayısıyla konuştukça ferahlıyorduk. Gece bir haydi ilerlemişti. Yine kapı vuruldu. Bu kez çaylar geldi. Çayları içtikten sonra izin istedik. Ayağa kalktığımızda bize bir süre bir üst olduğunu unutturarak dostça konuşan binbaşı bir arkadaşlar dedi. Tok sesle hemen toparlandık. Karşısında esas duruşa geçmişiz farkında olmadan. Sadık'a güvenim vardır. Onun güvendiği asker arkadaşlarına da güvenirim. Söylemem yersiz ama konuştuklarımız burada kaldı. Bu bir. İçimizde az da olsa ulusun çıkarına ters düşenler var. Bunlar gün günden çoğalabilirler. Şimdiden hıyanete dek gidecekleri tahmin edebiliyoruz. İkincisi, şimdilik kalmadı ya, Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya çalışır görüneceğiz. Üçüncüsü de sizler derslerinize dört elle sarılıp iyi bir kurmay olmaya çalışacaksınız. Eyleme geçme vakti saati gelene dek. Dördüncüsü bu söylediklerimin sonucudur. Sabırlı olacağız. Sonra binbaşı bir bir ellerimizi sıktı. Sağda ablam hemşiremin ellerinden öperim. Enişteme hürmetlerimi söyle dedi. Binbaşı Asım Bey'in evinden karanlık sokaklara çıktığımızda üç arkadaş el ele adeta yıldızlara doğru uçuyorduk. İkinci kısım. Babam emekli albay Nazif Bey'in anıları uzayıp gidiyordu. Mütareke yıllarının İstanbul'unu, Kurtuluş Savaşımızın en önemli günlerini kendi açısından anlatıyordu. Bu anıları Gülseren'le birlikte okumak bizi birbirimize nedense daha yaklaştırıyor, her fırsatta bu anıları okumak için sevinçle bir araya geliyorduk. Ben yorulduğum zaman o yorulduğu zaman ben okuyordum anıları. Bizi en çok babamızın kişisel eylemi çekiyordu yazılarında. Herhalde yakınlığımızdan olacak. Örnekse babamızın İstanbul'dan Anadolu'ya geçişi, savaşa katılışı çok ilginçti. Şöyle anlatıyordu. Binbaşı Asım Bey'le ilk konuşmamızdan sonra 1 yıl 8 ay geçti. Harp Akademisi'nin 2. sınıfında okuyorduk. Aklımızın yarısı derslerdeyse yarısından fazlası Ankara'daydı. Sınıfımızda bütün arkadaşlarla hep birlikte Ankara'yı düşünüyorduk. Ne var ki birkaç arkadaşımız bizce mimliydi. Onlara hep dikkat ediyorduk. Yanlarında konuşmuyorduk, açılmıyorduk. Çünkü bu arkadaşlarımızın babaları, aileleri saraya yakın kimselerdi. Akademinin biz son sınıfı sayılırdık. Son sınıftaki, 3. sınıftaki arkadaşlarımız çoktan toptan Ankara'ya geçmiş gitmişlerdi. Biz de her an emir bekliyorduk. O gün 1921 yılının ilk günlerinden bir gün geldi. Bir sabah derse girdiğimiz zaman sıralarımızın üstünde hepimizin adına ayrı ayrı yazılmış birer mektup bulduk. Zarflar adımıza yazılmıştı ama mektupların değişi birdi. Üstünde Erkan-ı Harbiye 2. sınıf talebelerinden Mülazim-i Evvel Nazif Efendi'ye yazılı zarfı hemen kaptım, heyecanla açtım. Bütün sınıf benim yaptığımı yapıyordu. Bu mektup Anadolu'ya davetiyeydi. Buna emir demek daha doğru olur. Biz zaten davet değil, emir bekliyorduk. Önce bu davetiyenin üslubuna şaştık, biraz da kızdık. Ne var ki sonradan arkadaşlarla düşünüp konuştuğumuzda hak verdik mektubun yazılış biçimine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Müdafaa-i Milliye Vekili Ferik Fevzi imzasıyla 13 Ocak 1337 tarihli davetiyede şöyle deniyordu yer yer. Memleket vücut ve hizmetlerinizden istifadeye fevkalade muhtaç iken bugün için pek manasız bir şey el-an mektep bağı sizi beyhude yere İstanbul'a bağlıyor. Düşününüz ki millet silah başında müdafaa-i istiklal için çalışırken sizin İstanbul'da bu hizmete iştirak etmek sizin geçen günleriniz haysiyet şiken müellim ve ihtiyari bir esaret vaziyetinden başka bir şey değildir. Birçok mektep arkadaşınız ihtiyacı memleketi takdir ederek Anadolu'da vazife başına şitap etti. Hallası vatanın istihsali gününde bu şerefli neticenin kahramanları meyanında sizlerin de bulunmasını Anadolu hükümeti katiyen arzu ediyor dendikten sonra Anadolu'ya varınca durumumuz ve görevimiz bildiriliyor yazı şöyle son buluyordu. Anadolu'ya hizmet başına şitabınızı bekleriz. Davetiyenin emrin bu üslupta yazılmasını içimizdeki kuşkulandığımız kişilere de karşı olduğunu anlamakta gecikmedik. Mektuplar elimizde sınıf birbirine girdi. Birbirimizin boynuna sarılıyoruz, kendimizi yitirmişiz, her şeyi unutmuşuz. Sınıf bir ilkokul sınıfına döndü. Bir masaların sıraların üstüne çıkmadığımız kaldı. Bu sevinç dalgası bir an geldi, birden duruluverdi, hepimiz taş kesilmişiz. Suçüstü yakalanmıştık sanki. Sınıfa birdenbire kuşkulandığımız, padişahçı olduğunu bildiğimiz bir arkadaşımız girmez mi? Hem de göğsünde emir subayı kordonu parıldıyordu. Silik kişilerin adlarını aklımda tutamam. Hele hainlerin adlarını hep unutmak isterim. Ne de olsa bize karşı namuslu davrandı sayılır. Arkadaşlarım dedi, görüyorum benim davetiyem de sıramın üstünde duruyor. Anadolu'ya çağrılıyoruz. Ama ben damat Ferit Paşa Hazretleri'nin emir subaylığına tayin edildim. Askerlik şerefim üzerine söz veriyorum ki benden size bir kötülük gelmeyecektir. Çünkü benim tutumum olsun, sizin tutumunuz olsun bir içtihat meselesidir. Yolunuz açık olsun. Sonra bu saraya yakınlığını bildiğimiz arkadaşımız sırasına yürüdü, davetiyesini aldı, kitaplarını, defterlerini aldı, kapıya yöneldi. Kapının içinde durup döndü, bizi esas duruşa geçip selamladı, çıktı gitti. Gözlerimiz diğer kuşkulandığımız iki arkadaşımıza dönmüştü hepimizin. İkisi de gülümsüyordu bize. Ahmet, arkadaşlarım dedi, bugüne deyin bizden boş yere kuşkulandınız ama haklıydınız. Biz sizinle birlikte Anadolu'ya geliyoruz. Müsterî olunuz sizdeniz. Bu arkadaşlarımızı tebrik ederken sınıfımıza akademi kumandanımız girdi. Gözlerinin içi parlıyordu, sevinçli bir sesle konuştu. Efendiler, Anadolu'ya daveti aldınız. Hepinizin vatan hizmetine koşacağınızı biliyorum. Akademimizin tüzüğüne göre ders yılının 1/3'ünü tamamlayanlar gerekirse sınavlara girmek hakkını kazanmış olurlar. Sizler bu hakkı elde etmiş bulunuyorsunuz. Derhal sınavlara başlayacağız sınıf yitirmemeniz için. Sınavlara girerken de Anadolu'ya gitme hazırlığını görürsünüz. Hepinize başarılar dilerim. O günden sonra bir yandan sınavlara girerken öte yandan İstanbul'daki Anadolu'nun gizli örgütüyle ilişki kurduk. Bütün sınıf hep birlikte eyleme geçmiştik ya, göze çarpmamak için ikişer üçer kişi dolaşıyorduk. Hepimiz sivil giyinmeye başlamıştık şehir içinde. Gizli örgüt bize emniyet müdürlüğündeki adamları eliyle birer belge verdi. Benim uydurma kimlik belgemde Anadolu'dan İstanbul'a peynir getiren bir tüccar olduğum yazıyordu. Yola çıkmadan önce örgütün bize yolda battaniye gibi kullanacağımız, Ankara'ya varınca elbise olarak diktireceğimiz kumaşlar dağıtması çok ilgi çekiciydi. Bu bize Anadolu'nun nereye dek örgütlendiğini açık açık gösteriyordu. Sadık'ın dayısı Binbaşı Asım Bey çoktan Anadolu'ya geçmişti. Örgütten gümrük depolarında çalışan bir memurla ilişki kurulmuştu. İki günde bir bu beye gidiyor, ne zaman vapura bindirileceğimizi soruyorduk. Hele elimize örgütün en yetkilisinin imzasıyla verilen kimlik belgesinden sonra sabrımız kalmamıştı. Oysa bizi grup grup dağınık olarak değişik yollardan gönderiyorlardı. Sonunda bir akşam vakti Sirkeci önündeki bir vapura çıktık. Emir gereğince kendimizi kaptana tanıtacaktık, öyle de yaptık. Kaptan boğazdan çıkana dek güvertedeki yolcuların arasına karışın. Kontrol sırasında sakın heyecanlanmayın. Bazı buradan bırakırlar, boğazdan çıkarken baskın yaparlar dedi. Yatak yorgan denklerimizi sırtımıza vurup güverte yolcularının arasına karıştık. Yataklara arkamızı verip Sadık'la ben aralıklı birer yere çöktük. Baktım akşamın alacakaranlığında Necip ambarın kapağının üstünde 3 bıçkınla yere serilmiş rakı sofrasına yerleşmiş. Çok şakacı, hoş sohbet bir arkadaşımızdı. Necip fesini kaşına yıkmış, kadeh tokuşturuyordu. Vapur kalkmadan işgalci İngilizler nedense vapura çıkmak zahmetine katlanmadan aşağıdan motordan kaptana bağırdılar. ''Yabancı var mı?'' diye sordular. Onlara kaptan da İngilizce bir şeyler bağırdı kaptan köprüsünler. Herifler kahkahayı basıp motorlarını çevirip gittiler. Bizim Necip iyi İngilizce bilirdi. Gülmemek için kendisini zor tuttu, sonra bize de anlattı. İngilizler vapurda yabancı var mı diye bağırmışlar aşağıdan. Kaptan da espri yapmış. Yabancı olarak ortalıkta bir siz varsınız. Siz de vapurun dışındasınız demiş. Vapurumuz boğazdan çıkıncaya değin epeyce heyecanlandık ama İngilizler görünmediler. İstanbul'dan Anadolu'ya geçen subaylar gizli örgütümüzce ad ad şifreyle gizli telden Ankara'ya bildiriliyordu. Ankara'da bu subayların çıkacakları iskeleleri liman komutanlıklarına, gemi süvarilerine ayrıca bildiriyordu. Bu işin nasıl yürüdüğünü elbette Ankara'ya varıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Genelkurmayı'nda görev alınca öğrendim. Boğaz'dan çıktıktan sonra gemi süvarisi bizi bir kameraya yerleştirdi, İnebolu'ya çıkacağımızı söyledi. Yaşlı babacan gün görmüş, dünyanın bütün denizlerinde sefer etmiş, gemicilerin bey baba dedikleri tipten iyi yürekli bir adamdı süvarimiz. Sadık Necip'in ve benim arkamızı okşadı. ''Sizi bir koşulla İnebolu'ya indireceğim genç komutanlarım.'' dedi. Biz koşulun ne olabileceğini merak ettik. Gözleri dolu dolu yarı şaka yarı ciddi bize güldü. ''İnebolu'ya indireceğim, İzmir'den yine gemiyi alacağım, tamam mı?'' Çok duygulandık. Sadık tamam, söz, asker sözü bey baba karşılığını verdi. Süvari İnebolu'ya dek pek ortalıkta görünmememizi, mümkün olduğu denli kameradan çıkmamamızı tembih etti. Sonra bize yemek, rakı, cigara yolladı. Yemeği getiren yine yaşlı bir Karadenizli gemiciydi. ''Ha yiyiniz, uşaklar, güçlü olunuz da, kavura sıkı tutunuz.'' diye söylenerek yiyecekleri bıraktı, dikkatle kapıyı çekip gitti. İnebolu liman komutanlığı bizi beklemeden bir kafileye katıp mekkarelerle Türkçesi katırlarla yola çıkardı. Çankırı'dan sonra da Ankara'ya yaylılarla gittik. Hemen Genelkurmay'da göreve başladık. Savaştaydık ama gerek Mustafa Kemal Paşa gerekse Fevzi Paşa her işi çok sıkı tutuyor. Askerlik disiplin ve ölçülerine hiçbir zaman hiçbir olay ve duruma göz yummuyorlardı. Biz Harp Akademisi'ni bitiremeden göreve başladığımız için her atandığımız göreve vekil olarak bakıyorduk. Önce Genelkurmay Harekat Şubesi'nde çalıştım, sonra Garp Cephesi 2. Ordu Karargahı'nda görev aldım. Oradan 2. Ordu'nun Erkan-ı Harbiyesi'nde görev verdiler. Bu görevler hep sicilimize staj olarak yazıldı. Sonra bizim bütün sınıfı bir araya getirip 45 gün kurs yaptırdılar. Bir de sınav. Ancak bundan sonradır ki kurmaylığımız tasdik olundu. Ne var ki savaştan sonra akademide son sınıfı yeniden okumak koşulu ile. Görevlerde vekillikten kurtulup tam sorumlulukla atanmaya başladık. Görev sırasında kurmay olduğumuzdan karargahlarda çalışıyorduk. Her telefona el atışta karşıma bir sınıf arkadaşım çıkıyordu. Bu da işlerimizi çok kolaylaştırıyordu. Kurmaylığımızın tasdikinden sonra yüzbaşılığa yükseldik. Kendimizi savaşın heyecanına kaptırmış günlerin nasıl geçtiğini bilemiyorduk. Genelkurmay karargahı Ankara'da bulunduğu sıra Fevzi Paşa Hazretleri gündüzleri Müdafaa-i Milliye vekaletinde, geceleri de Genelkurmay'da çalışıyordu. Biz geceyle gündüzü karıştırmıştık artık. Gündüz ya da gece ne zaman vakit bulursak birkaç saat uyuyabiliyorduk. Eskişehir, Kütahya, sonra da Sakarya Meydan Savaşı böylesine çok sıkı bir çalışma içinde geçti. Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra ordunun eksikliklerini tamamlamaya, özellikle büyük taarruzun planlarını en ince ayrıntılarına değin, başkomutanın genelkurmayın emirlerine göre hazırlamaya giriştik. Ne var ki açıkça, askerce söyleyeyim, bu kurmaylık işi beni sarmadı. Ne çalışmaktan ne yorgunluktan yılgınlığım vardı. Ben ki harbiyeden sonra 5 yıl cephelerde çarpışmış bir subaydım. Şu yurdun ölüm kalım savaşında hodri meydan deyip düşmanın karşısına çıkamayacak mıydım? Masa başında oturmak, gelen raporları okumak, gidecek raporları, emirleri yazmak. Harita başında birliklerin yerini işaretleyip hangisini nereye süreceğini hesaplamak, hangisini nereye yerleştireceğini ya da çekeceğini düşünmek benim işim değildi. Hani bu işler en önemli işlerdi. Ordunun beyniydi ama ben yenilmez bir öfkeye kapılmıştım. İlle bir er gibi dövüşmek istiyordum. Öyle sanıyorum ki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri de bu isteği içinde duymuştur. Dumlupınar Meydan Savaşı'nda dayanamayıp en öndeki askerlerimizin siperlerine dek gitmişler. Öylesine ki bir an kendilerini tutamayarak düşmanın başkomutanına bağırmış, meydan okumuştur. He hey Hacı Anasli, gel de ordularını kurtar. Savaşların ayrıntılarına girmeden önce kendimce önemli şu anımı da yazayım. Savaşa katılmak, dövüşmek ateşiyle yanıp tutuşuyordum. Büyük taarruzdan önce başkomutanla birlikte Akşehir yöresinde çadırlı ordugaha çıktık. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ile birlikte genelkurmay karargahında çalışıyorduk. Bütün hazırlıklar yoğun bir çalışma ile yürütülüyordu. Savaşın planlarından birliklerin araç ve gereçlerine dek düşünmek zorundaydık. Sakarya Meydan Savaşı'nda çok büyük subay kaybı vermiştik. Birliklere komutan bulmak çok güçleşmişti. Bazı takımların komutanlıklarını Balkan Savaşı'ndan Dünya Savaşı'na dek katılmış, deney sahibi erbaşlara, çavuşlara vermek zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Çoğu bölüklerin komutanları mülazımlardı. Hepsi deney sahibi, savaş görmüş komutanlardı. Bu da Türk ordusunun iyi şansı mı diyelim, kötü kaderi mi diyelim bilmem ama iyi şansıdır bence. Elbette bir adı da zabit savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen subay arkadaşlarımı da düşünüyordum. Bu düşünce elde silah dövüşmek hırsımı büsbütün arttırıyordu. Önceleri ateş sınırına girmek şansım hiç yoktu. Kurmay olarak da çok önemli görevlerimiz vardı. Büyük taarruz başladığı sırada genelkurmay karargahı da elbette cephedeydi. Yine kendimizi yoğun bir çalışmaya vermiştik. Cephenin dört bir yanından durmadan telefonda habercilerle raporlar geliyor, değerlendiriliyor, komutanlara iletiliyor, emirler alınıp bildiriliyordu. Bu raporların arasına birliklerin yitirdiği erlerimizin tutarı, subaylarımızın sayısı da karışmaya başladı savaş kızıştıkça. Bir ara çadırın içinde elimden düşmeyen sahra telefonunda Tınaz Tepe'ye hücuma kalkan alay komutanının sesini duydum. İkinci bölük komutanım şehit düştü. Tümen komutanıma arz ederim. Bölüğün takım komutanları çavuş rütbesindedir. İkinci bölüğe bir subay komutan göndermek imkanı var mı diyordu. Tümen komutanı da başkomutan tarafından bir durumu incelemek için karargaha çağrılmıştı. Bundan güzel bir fırsat elime geçmezdi. Çadırdan fırladım. Büyük komutanların bulunduğu Kocatepe'de soluğu aldım. Tümen komutanlarına raporu sözlü olarak verirken yan gözle Fevzi Paşa'ya bakıyordum. Ordu komutanına baktı tümen komutanı. Ordu komutanı da çaresizlik içinde Fevzi Paşa'nın yüzüne baktı. Fevzi Paşa'nın kaşları çatıldı. Eh Nazif dedim kendi kendime, ya Fevzi Paşa canını okur ya da kazanırsın. Kendimi yitirmişçesine üç adımda Fevzi Paşa Hazretlerinin önüne vardım, dikildim. Paşam, kaderde varsa sizden şehitlik rütbesini istiyorum. Allah aşkına benden bunu esirgemeyiniz. Bu bölüğün komutanlığını bana veriniz dedim. Mustafa Kemal Paşa biraz uzaktaydı, elinde dürbünüyle, gözünün ucuyla bize bakıyordu. Fevzi Paşa gözlerini gözlerime dikti, sert yüzü biraz yumuşadı. Peki yüzbaşı, Tınaz Tepe ele geçinceye dek ikinci bölük komutanlığına atandınız. Sonra gereğini düşünürüz buyruğunu verdi. Neredeyse paşanın teşekkür için eline sarılacaktım, kendimi tuttum. Selam verip tepeden aşağı koyverdim kendimi. Mustafa Kemal Paşa bıyık altından bana gülüyordu komutanlara. Yüzbaşı haklı, bizim gibi savaşı uzaktan dürbünle seyredecek değil ya diye şaka ettiğini duydum. Kurşun yağmuru altında bölüğümün başına geçtiğimde erlerime, çavuşlarıma ''Arkadaşlar, Tınaz ne demek?'' diye bağırdım. ''Askerler bu da sorulur mu?'' gibisine bana baktılar. Hepsi köylüydü. Bilmezler miydi Tınaz'ın ne olduğunu? ''Tınaz ot yığını demektir kumandanım.'' karşılığını aldım. Bütün gücümle bağırdım. ''Bu tepe ot yığını ile dolu. Otları, kuru otları ateşe vereceğiz arkadaşlarım. Adı üstünde Tınaz Tepe. Ateşe vererek tepesine ulaşacağız.'' ve tabancamı çektim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 260.